Fatır 7. sohbet 8. ayetten itibaren. Euzu billah, euzu billah, euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zidni ilmen ve fehmen. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmim bil hayr. Subhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana inneke entel alimul hakim. وَمَا تَوْف۪يكِ اِلَّا بِاللّٰهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكِ يَا رَسُولَ اللّٰهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكِ يَا حَب۪يبَ اللّٰهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْاَوَّل۪ينَ وَالْآهِر۪ينَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ. Evet, Fatır suresine 8. ayetten devam edeceğiz inşallah. 8 ile 7'nin çok bir alakası var. O yüzden yukarılara ara sıra bir geçiş yapabiliriz bu süreç içerisinde. Evet, biz 8'e şöyle bir bakalım. Bismillah. Efemen zuyyine lehu su'u amelihi fera'uhu hasenen fe innallâhe yudillü men yeşâ ve yehdi men yeşâ. وَلَا تَسْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Ne diyor? Kötü ameli kendisine süslenip de onu güzel gören kimse mi? Şüphesiz Allah dilediği kimseyi şaşırtır, dilediği kimseye de hidayet verir. O halde nefsini onlar için hasretle tüketme. Gerçekten Allah onların ne yaptıklarını çok iyi bilendir. Tabii meali böyle okuyoruz fakat teferruatına inince bazı kelimelerde elbette ki değişiklik olacaktır. Şimdi yukarılarda şeytanı düşman tutun, hayat, dünya hayatı ve aldatıcılar sizi aldatmasın, Allah'la aldatmasın. Gerçekten şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman tutun. Çünkü o kendi taraftarlarını yani hizmini cehennem ashabından olmaları için çağırır. O küfredenler için çok şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de mağfiret ve çok büyük bir ecir vardır ayetiyle alakalı. Neden? Şimdi yukarıda bir sistemden bahsediyordu. O sistem neydi? Dünya hayatı ve aldatıcılar bir şekilde aldatıyordu kişiyi. Orada hatırlıyor musunuz bir şey demiştik. Bu garre kelimesinde garre zaaf manasına da geliyordu. Kişinin zaafı. Hani mukavvayı katlarken zayıf yerinden katlandığı gibi garre fiili o şekilde katlamak manasına da geliyordu. Kişi aldatılıyor bir şekilde. Fakat aldatıldığı yer kendisinin zaafı, zayıf olduğu yer. Oradan vuruyor yani. Şimdi neden bunu tekrar vurgulamak istedim? Çünkü burada bir şey var. Rabbim bir soru soruyor. Burada başında bir var ya, o soru demek. Hel ve cümlenin başında olduğu zaman soru. Buna fa-i sebebiye deniyor. Yani şimdi bunun üzerine soru soruyor. Men, o kimse şöyle şöyle mi diyor. Şimdi züyine lehu su'i amelihi. Su'i amel, kötü amel demek. Kişinin demek ki bir kötü bir ameli var. Onun için bu ameli züyine ediliyor. Yani ziynet kelimesi bu. Süsleniyor. Şimdi züyine meçhul bir kelime. Yani kendisi süslü göstermiyor onu. Kendi de görmüyor. Züyine meçhul yani edilgen bir kelime. Ne demek? Bir şey tarafından süslü gösteriliyor. Bakın süslü gösterilen ne? Kötü ameli. Demek ki burada kişi endeksli bir yapı var. Yani önce kişi bir amel yapıyor ama bu ameli iyi bir amel değil. Fakat bir takım şeyler tarafından o kötü ameli, meçhul fiilde söylendiği için söylüyorum, süslü gösteriliyor ona. Bunun ne olduğu zaten o önceki ayetlerde vardı. Dünya hayatı ve o garurlar, aldatıcılar ki onun en başında elbette ki şeytan var. Şeytan bu amelini kötü gösteriyor. Affedersin, affedersin çok doğru yanlış söyledim. Süslü gösteriyor ve bunun sonucunda ne oluyor? F diyor, F bunun üzerine demek. Re'a görüyor hu neyi? Amelini hasene, hasene görüyor. Yani güzel görüyor, iyi görüyor. Şimdi bu ne demek? Şimdi hep şeytana suç atılıyor. Değil mi? Hep şeytana suç atılıyor ama burada işte kötü amelinin süslü gösterilmesi ve kişinin bunu sonucunda da o yaptığı işleri iyi görmesinin sebebinin bir kere insanın kendi zaafları, kendi ve kendi zaafları olduğunu söylüyor. Bu yıllar evvelinden bunu hatırlıyorsunuz. Sohbetlerde hep aynı şeyi dile getirmek istiyorum. Tamam. Bir taraftan şeytan, bir taraftan nefis insanı kötülüğe sürüklüyor. Ama buna karar verici olan da insan. Yani insan burada iradesiyle tamam demeden de sistem gerçekleşmiyor. Hatırlıyor musunuz Nahl suresi 66 ile ilgili bir bilgi verirken ihlas konusunu işlemiştik. İhlas konusunda şu vardı. Oradan sütten Rabbim örnek verirken, sütün nasıl çıktığı ile ilgili bir mekanizmadan örnek verirken biz kan ile pislik arasından saf bir süt akıtırız diyordu. İhlas kelimesi geçiyordu orada. İhlas. Hani bugün muhlis, ihlaslı olmak var ya. Orada Rabbim bir mekanizmayı anlatıyordu. İhlas saf kelimesine çok yakın. Saf, duru, temiz. Fakat sözlükten baktığımda şunu görmüştüm. Saftan farklı olarak bir şey bulaşmış da o bulaşılan kötü şeyler ondan ari olmuş. Yani rafine edilmiş manasına geliyor. Başından beri temiz değil. Filtreye uğramış. Saf başından beri öyle değil. Şimdi ihlas amel derken, muhlis amel derken işte kastedilen bu. Bir taraftan kan neyi temsil ediyorsa o, bir tarafta pislik neyi temsil ediyorsa o, bulaşmaya çalışıyorlar, hatta biraz bulaşıyorlar ama yine de sonucunda arı olarak, temizlenmiş olarak, duru olarak çıkan şeylere ihlas, ihlaslı şeyler deniliyor. Biz buradan anlıyoruz ki ihlas, Peygamber Efendimiz hadislerine bakıldığında kan, nefsi temsil ediyor. Pislik de, hani şeytan size pislik bulaşmasın, ricis bulaştırmasın derken de neyi kastediyor? Şeytani fitneleri kastediyor. İşte demek ki bir insana bir düşünce geldiği zaman, bir şey geldiği zaman insan, akıllı insan, işte bu Allah'ın Kur'an'da anlattığı teknolojiyi kullanan insan, bunun kendi nefsinden mi geldiğini, yoksa dışarıdan şeytan tarafından akla gönderilen bir virüs, bir iğneleme, bir ok mu olduğunu anladıktan sonra doğruyu davranırsa ihlasla davranmış oluyor. Hatırlıyor musunuz bir ayet-i kerimede şu vardı. Şeytanın bir iddiası vardı. Ben onların hepsine saptıracağım. Senin muhlis kulların müstesna derken Allah da diyordu ki senin ona gücün yetmez. Ancak sana uyanlar müstesna derken işte burada muhlis şu manaya geliyor. Ben ona bir şey ilka edeceğim de yani şeytan bir şey ilka edecek ona. Fakat onun kendinden gelmediğini eğer teknolojik olarak çözebilirse nefsini de işin içine karıştırmazsa hasıl olan düşünce daha doğru kendinden olacaktır. İşte ona uyanlara da muhlis deniliyor. Bu işin bu kadar kolay olmadığında yanılmıyorsan Hac 50. surede de şöyleydi. Biz bir hiç senden önce diyor hiçbir nebiye bir şey vahyetmiş olmayalım ki şeytan ona bir şey ilga etmek istemiş olmasın derken bırakın normal insanları peygamberlere bile bir ilkanın mümkün olacağının ayetsel ispatı var. Tek müstesna kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nereden anlıyoruz? Min kablik diyor. Senden önce. Demek ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan ari, korunmuş bir şekilde ve kendisi bu teknolojiyi çok iyi bildiği için yani hem Allah tarafından korunmuş hem de kendisi muhlis. Hatta ben kendi nefsimi, kendi şeytanımı da Müslüman ettim derken bu mekanizmaların karışmasını engelleyin ile ilgili de burada bir ifade var. Bunları niye anlatıyorum? İşte burada için. Şimdi burada kendi ameli, kendi kötü ameli süslü gösterilen derken, süslendirilmiş gösterilir derken, imtihan dünyası olan bu dünya başlı başına bir süslendirilerek ayak kaydırma aracı, yani Rabbim haşa zorluk için demiyor ama imtihan ya burası. İşte züyine dünya tarafından, dünyanın şartları tarafından süslü gösterilmesi var bunun. Bir de şeytanın işte burada ilka ederek bunun süslü gösterilmesi var. Şimdi ben biraz daha örneklendireyim, sonra diğer konuya geçeceğiz. Kişi zaafı var. O zaafıyla bir şeylere müsait. Şeytan da bunu bildiği için bir düşünce veriyor kendisine. O düşüncenin kendisinin düşüncesi olmasını hedefliyor şeytan. Kişinin kendi iç sesi olduğu düşüncesi olmasını şey yapıyor. Mesela ulan şu adamda şöyle ya, şuna bak. Şimdi kendinde kibir ve başkalarını küçük görme, kibir eğilimi var. Şeytan da bunu yakalıyor. Diyor ki ulan şu adama bak ya, boyu kısa, işte bilmem ne, bütün fiziksel ve şeyleriyle söylüyor. Eğer bu yemi yerse, ameliya züğüne ederse, bir de hoşuna gittirecek şekilde onu söylüyor. Bu sefer kendiymiş gibi onu sahiplenerek daha kuvvetli söylüyor ve hatta onunla ilgili amel yapıyor. İşte o zaman da zokayı yutmuş oluyor. Üçüncü aşaması da işte burada söylendiği gibi o amelinin de ne yapıyor? Hasen görüyor bu seferde. Görüyor musunuz mekanizmayı? Zannedildiği gibi şeytan sadece vesvese vermiyor. Hani psikolojik hastalıkların olduğu vesvese var ya, sadece o şeytanın görevi oymuş gibi addediliyor. Aslında şeytanın işte burada mekanizmasını anlatıyor. Rabbim beyine gönderdiği, kendisinin olduğunu zannettirdiği yanlış felsefik virüsler. Ya işte şu şöyle değil mi aslında, bu böyle değil mi, ya günümüzde de bu olur mu, ya aslında şöyle şöyle yapmak gibi bir sürü şey yapıyor. Kişinin de kendisinin de zaafları olduğu için de onu yiyor. Buna çok dikkat edilmesi lazım. Zihin hamleleridir aslında onun gönderdiği. Vesvese de vardır. Nas suresinde olduğu gibi ve ellezi yüvesvisü fi sudurun nas olduğu gibi de vardır. Ama beyin hamlelerinde burada unutmamak lazım. Hani deniyor ya, felsefeyle çok fazla uğraşmamak lazım denilen de o. Sırf beyinsel gittiği için insanlar orada ayak kalmaları olabiliyor. İşte Rabbim bu ayet diyor ki efemen, yani şu kimse gibi midir? Şöyle, bunun şey olarak, metin olarak bu bir müpteda, yani isim cümlesi ama haberi olmayan bir cümle. Yani müptedayı belirtiyor, haberi kişinin yorumuna, kendisine bırakıyor. Bunu tefsir kitaplarında şöyle yazıyor: haberi gizli, şu iki mana olabilir deniyor. Böyle kimseler için, biraz sonra gelecek, kendini üzülüp helak etme kendini. İkincisi de bunlar Allah'ın hidayet ettiği kimseler gibi midir? Şeklinde de bir cevabı var. Şimdi zaten soru soruyor. Açıkta kalmış bir soru. Yani şöyle şöyle kimse. Yani soru işareti. Şimdi bunun devamı olması lazım. Devam yok. İşte orada kişiye bırakılıyor bu. Diğer kimse gibi olmaz. Diğer grup hangisi? Bunun zıttı. Demek ki kendisinden bir kötü amel sadır olabilir. Olabilir. Kimse mükemmel değil. Fakat bunu güzel amel gibi görmeyecek. Değil mi? İşte tövbe edecek. Ya ben yanlış yaptım diyecek. Nefsini tanıyacak. Şeytanın vesveselerine yapmayacak. Bak, bir insandan kötü amel sadır olmaz değil. Zaten ettevvab esmaları, el-gafir, gafur esmaları bunun için zaten. Fakat burada Rabbimin vurgulamak istediği şu: amelini hasen görmeyecek. İyi görmeyecek yani. İşte bu kimse diğerleriyle beraber musavi olur mu diyor Rabbim. Şimdi eğer, biraz sonrasına döneceğiz, kişi sapıklığı güzel görüp de bunu tercih ederse ne oluyor? Bakın orada ayetin devamı ilginç. فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ Allah dilediği kimseyi dalalete sürükler. Bunu açıklayacağım. Birinci manasında söylüyorum. Ve yehdi hidayet eder men yeşa. Dilediği kimseye de hidayet eder. Şimdi biz biliyoruz ki Allahu Teala kişiyi sen cehennemliksin, sen cennetliksin diye onun iradesine hiç dokunmadan göndermiyor. Bu zulümdür zaten. Hani bu yıllardır ateistlerin şey yaptığı bir şey. Yani Allah bir kimseyi cehenneme götürecekse niye bu kadar emir Kur'an falan var? Zaten istemiş. Yani benim cehenneme gitmem murat etmişse benim burada bütün amelim falan boşuna. Buradan da Müslümanlar cevap veremiyordu buna. Yıllarca veremediler. Neden? Kader inancı tam olarak anlaşılmadığı için. Elbette ki Allahu Teala her şeye kadirdir. Dilediği kimseyi oraya koyar. Dilediği kimseyi oraya koyar. Ya da burada ifade edildiği için dilediği kimseye saptırır, dalalete sürükler, dilediği kimseyi de hidayete sürükler. Buna kimsenin hiçbir diyeceği olur mu? Olmaz. Ve nihayetinde faili mutlak Allah olduğu için nihayetinde böyle oluyor. Fakat burada işte bir önceki ayetin önceki kısmının gelmesiyle beraber şunu diyor. Kişi sapıklığı güzel görüp de bunu tercih ettiği için Allah-u Teala da onu dalalete yöneltiyor. Yani tercih yapan kişi onu görüyor, onu tercih ediyor, ona yöneliyor, amelini güzel görüyor. Allah da tamam bunu istiyorsun diyor, bunu yapıyor. Tam tersi de amelini de güzel görmüyor, amelini çirkin görüyor, hidayeti talep ediyor. Allah da ona hidayet ediyor. Yani yine etken o ama Allah öyle yapıyor. Şimdi öğrenci illa ben sınıfta kalacağım diyor. Öğretmen de bırakıyor. Şimdi bırakan öğretmen değil mi? Fail olan o. Ama sebep kim? Kendisi. Yani tercihi o. Yani illa hal diliyle diyor ki beni bırak, beni bırak, beni bırak. Tamam bırakayım diyor öyleyse. Bırakan Allah. Bu.
Kötülük yapmadı.
Yani efendim?
Öğretmen kötülük yapmadı.
Öğretmen kötülük yapmadı.
Yaratan Allah yani.
Şey bu. Bunun başka bir şeyi de şu. Bunu Bayraktar hocalığıyla bir kahvaltı nasip olmuştu da orada bir ifade etmişti. Bu devrim devrim diyordu. Yani Kur'an meali şeyin devrim. Onun da bir tarzı vardır bilirsiniz. O da şunu kastediyor. Bakın. Fe innallâhe yudillü men yeşâ'u ifadesi var ya. Men yeşâ iki manaya geliyor. Birincisi dilediği kimseyi. Fail kim? Allah. Bu aynı zamanda Arapça gramer olarak mümkündür ki dileyen kimse. Bu Arapça o gramer olarak dil bir olarak hiçbir mahsuru yok Bekir Bey. Bak men yeşâ'u dediği var ya dileyen kimse manasına gelebiliyor Arapçada. Allah'ın dilediği kimseyi de manasına gelebiliyor. Bu zaman ne oluyor? İkinci manaya gelirsek işte Allah dileyen kimseyi dalalete sürükler. İkinci kısma ve Mehdi men yeşâ dileyen kimseyi de hidayete erdirir. Tercih yani. Şimdi Rabbim Arapça indirmiyor mu bu Kur'an'ı? Haşa ikisinin de aynı manaya geldiğini bilmiyor mu? Burada iki manayı da ortak düşündüğünde şu oluyor. Kişi istiyor, Allah da onun sebeplerini halk ediyor. Ama faili mutlak da Allah'tır.
Buradaki anlam da genelde bu dilediğin herkese çok ters geliyor. Sanki Allah dediğiniz gibi sanki sen cennetsen cennetliksin. Bu dilediğini sizin gibi ifade edilirse de farklı anlaşılır. Yani burada esasında bir takım insanı korkutuyor bir şeyler dilediğini.
Tabii tabii. Dilediğini derse Allah beni dalalete dilediyse eyvah ben yandım öyleyse görüyor. Hayır canım etkilen şey yani. Allah.
Ben çok kimseden duydum o sizin söylediğiniz gibi diyor ki Allah böyle dilemiş ben cehenneme gidecektim yapacağım bir şey yok aramızda.
Evet zaten işte bu da yani. İnsana sıkıştıran sorulardan ama bu açıklama ama şunu da söylüyorum. Bu yıllarca İslam tarihinin tarafından düşünce tarihi tarafından şey olmuş. Yani tamamen etken insan ya da tamamen etken Allah ikiye ayırmış insanlar ya ikisinin birleştiği bir yer yok mu? Yani mutlak olan Allah'ın iradesi ama bütün bu kanunların kurucusu, yöneticisi, Rab dediğimiz alemlerin Rabbi olan Allah. Fakat irade ne? Yani iradeyi de hesaba katmadan bu şeyler çözülemez. Ama hiçbir zaman bütün faili mutlak olan, her şeye kadir olan Allah'tır. Bunu da unutmamak lazımdır. Evet. Evet. Edalle. Şimdi dalle kişinin kendi sapması, edalle olduğu zaman da ne oluyor? İfal babına geçtiği zaman kişiyi şey yaptırmaması, saptırması. Yani dalle aslında tam saptırmak gibi değil de şöyle, hidayetin zıttı anlamında. Hidayet ne demekti? Bir yere yönlendirme. Onu yapma, yapılmaması bile dalalettir. Yani bakın şöyle bir şey düşünün, çok ilginç. Yani bir kişiye yardım edilmemesi bile o kişinin zarar görmesi için sebeptir. Mesela bir kişi adres soruyor. Siz o adresi biliyorsunuz. O adresi söylemeniz hidayet. O size daha evvel bir gıcıklık yaptı, yanlış yaptı, şunu yaptı, bunu yaptı. Hak etmiyor o şeye. Bak, onu kasıtlı olarak yanlış yere yönlendirmiyorsun. Fakat doğru adresi söylememen bile o kimsenin yanlış yere gitmesi için bir sebep. Anladınız mı bunu? İşte bu. Şimdi bakın, Allah'ın rahmeti ve merhameti olmadan biz muvaffak olabilir miyiz? Başarılı olabilir mi bir şekilde? Fakat sen hareketlerinde Allah'ın yardımını istemiyorsun. O talebe de layık değilsin. Allah'ın rahmet etmemesi bile, bak, şey yapmasına gerek yok. Kötülük, yani kötü bir şey yapmasına gerek yok. Yardımını yapmaması, ekstralarını yapmaması bile o kişinin sapması için yeterli yani. Hani bu da mekanizmalardan biri elbette olabilir. Devam edelim efendim. Bu anlaşıldığını düşünüyorum bunu. Fela, bu ilginç bir ifade var burada. Çok ilginç. Fela tezheb nefsüke aleyhim haserat. Burada emir var. Kime, neye emir var burada? Bu Arapça telaffuz edilen en son işlediğimiz konulardan birisi. İşlemedik ya ki, işleyeceğiz de. Nehi gayip var burada. Yani yani burada hitap nefsine olun. Hani sen nefsine söyle, şöyle şöyle yapmasın gibi bir ifade. Hayır, bak, nefsüke diyor ki ya, senin nefsin yapmasın.
Senin nefsinden bulayım.
Evet. Yok, evet. Bak, nefsünün, senin üzerinde ötre var, gördünüz mü? Fail oluyor. Yani emir ona. Nefsin gitmesin. Aleyhim, onlara haserat, hasretlerle, üzüntülerle gitmesin. Bu bir deyim. Yani şu manaya geliyor. Resulüne hitap burada. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Resulüm, bu olan ola, şimdi sen işin mekanizmasını biliyorsun. Bunların başına nelerin de geleceğini biliyorsun. Ve biz seninle çok çalışıp çabalamanın farkındayız. Bak, ilginizi çekecek. Bir önceki kelimeye göre de hidayette sanma ki senden. Hidayette bizden. Biz değerlendiriyoruz, yapıyoruz. Hidayet gerekirse biz zaten veriyoruz. Hidayet konusunda senin yapabileceğin çok fazla bir şey yok. Senin başına, senin üzerine düşen nedir? Ancak tebliğdir. Lakin bütün bunlara rağmen sen onların mevcut durumlarını görerek ve ileride başlarına neyin geleceğini bildiğin için nefsin onların üzerine hasretle giderek, üzülerek giderek ne olacak bunlara kaygısıyla neredeyse kendini öyle bitiriyorsun. Neredeyse öldürüyorsun kendini. Bunu yapma.
Bu hasret de yanlış şey değil yani. Tam bir açıklama değil hasret. Hasret bizde şimdi Türkçe'de şey bilir. Bir şeyi arzu etme, bilmem hasret. Eksikliğini hissetmek gibi bilir.
Yok, hasreten yani. Arapça'da farklı bir şey. Hasret hüsran kelimesiyle şey. Yani bir şeyin elden çıkmasından dolayı gelen üzüntü. Yani şimdi bak, bir şeyin elden çıkmasıyla bunun birleştiği yer neresi? Resul sallallahu ve sellem bütün alemlere rahmet olarak gönderilmedi mi? İşte bir takım insanların artık uzaklaştığını, yani hidayet grubundan uzaklaştığını görüyor ya, onun elden gidip çıkanlara, yani onlara üzüldüğü için hasret deniyor. Burada yalnız çoğul olarak da gelmiş, haserat çoğuk olarak gelmiş. Yani birçok yani bunda şu var. Birçok değişik şekillerde onların kayba uğramasından ötürü değişik hasretler, acılar, üzüntüler çektiğinin ifadesi ve bunun da miktarının çok olduğunun ifadesi burada.
Muhatap
belli emri
nasıl olurdu?
Yani bak şurada, eğer senin kendisi olsaydı farklıydı. Yani sen üzülmeyle nefsin üzülmesi arasında fark var. Muhatap emirde ne oluyordu? Kendine hitap vardı, karşındakine hitap vardı. Şöyle yap, böyle yapma diye. Öbür türlü ne vardı? Şu şöyle yapmasın, bu böyle yapmasın diye şey var. Şimdi bakın bunu araştırdım Bekir Bey. Bu bir şey. Arapçada değil.
Evet.
Fazla teoriye girmek istemiyorum. Hani dinleyenler arasında fazla Arapça bilmeyenler var. O yüzden şey yapıyorum. Bu Arapçada bir deyimmiş arkadaşlar. Kendini öldürme, helak etme manasında da bir deyimmiş burada. Çünkü burada biz görüyoruz ki fela tesep gitme, gitmesin. Nefs nereye gidiyor yani? Bir yere gitmiyor. Yani derinlerine bakıldığında bunun da elbette bir şeyi vardır ama sen kendini hasretle bitip tüketme manasına giriyor. Efendim?
Kendini yiyip bitirme.
Kendini yiyip bitirme. Nefsini bu manada onlar üzerine öldürme var. Çünkü neden? İnnallâhe alîmun bima yasnavûn. Şüphesiz Allah alimdir. Neye alimdir? Bima şu şeyleri ki yasnavûn onların yaptıklarına. Buradaki kelime Türkçe'de kullanılıyor. Sanâi olarak kullanılıyor. Sanâi. Yani İmal sanayide etme. Ne vardır?
İmal etme
vardır. Yani amelden biraz da üretme vardır. Onların neler üretip durduklarını Allah gayet iyi bilmektedir. Yani sen belki bilmiyorsun. Sen belki onların hidayete kavuşmaları için çabalayıp hasretle kendini yiyip bitiriyorsun ama Allah onun yukarıda süslü gösterilmesi vasıtasıyla kötü amellerini süslü görüp de neler imal edip durduklarını, yaptıklarını Allah gayet iyi bilmektedir. Yani işi bana bırak gibi bir burada da bir mana var. Diğer ayete geçelim. Yeterince anlaşıldığını düşünüyorum bunun. Vallahu, şimdi bu yemin değil. Vallahu ellezi, Allah öyle kimsedir ki, Türkçesini okuyayım sonra kırık olarak gideyim. Allah rüzgarı gönderip bulutu harekete getirendir. Allahu ellezi, Allah öyle kimsedir ki, öyledir ki, erseller riyah, rüzgarı ne yapandır? Gönderendir. Tüsiru, o da buluta tesir eder. Devam edelim. Derken onu bir beldeye sevk edip sularız. Fesuknahu ila beledin meyyit. Fesukna, buradaki saka buradan geliyor. Saka ne demek biliyor musun? Sulayan demek, su veren demek. Hani bu sakalar eskiden Osmanlı devrinde vardı. Şu an bir su markası. Karadeniz'de çok iyi bilinir bu. Bir sülalenin ismidir. Evet. Yani su veren demek. Su dağıtan. Hatta yemek sonrasında da hani Allah'a hamdolsun ki o bizi et'amna ve sakarna diyor. Yedirdi ve su verdi şeyinde. Ve biz sularız. Neyi? Onu ila beledin meyyit. Sevk edip de sularız. Nereye? Belet bir beldeye. Ama nasıl? Meyyit. Ölü bir beldeye onu göndererek oraya susularız. Peki ne oluyor bu sulayınca? Fe hemen bunun üzerine. Ahyayna, biz hayat verdik. Bihi onunla, yani o bulutla. El arda, arza hayat verdik. Yani hayat veririz manasında. Ba'da mevtiha, ölümünden sonra. Şimdi Rabbim burada bir mekanizmayı anlatıyor. Görünüşte meteorolojik, günümüz ifadesiyle söylüyorum, meteorolojik bir hadiseyi izah ediyor. Önce ne yapıyormuş? Rüzgarlar varmış. Rüzgarları bir yere gönderiyormuş. Evet. O onunla beraber bulutları bir hareket ettiriyormuş. Başka bir ayet var. Bilgisayardan ötürü onu geçmek zorunda kaldım. Değişik değişik şekillere getiriyormuş. Yani bir araya getiriyor, dağıtıyor. Hani bugün meteorolojide bulut şekilleri vardır. Onlara getiriyormuş. Getiren, burada yalnız hani Arapça için bir teferruatta bulunuyorum. Fetusiri doğurken T harfi var. O müennes şey için geçerlidir. Allah bulutları tesir etmiyor. Rüzgarları gönderiyor. Oradaki T harfi buluta gidiyor. Pardon, rüzgara gidiyor, affedersiniz. Rüzgar bulutu değişik şekillere getiriyor. Yani orada bir hani merak edenler meçhul için söyledim. Yok. Bu çoklu bir bab, çoklu bir babın da T'si ötre ile gelebiliyor. Muzarat harfi ötre ile gelebiliyor. İfal babı bu. Yani sevk ediyor. Rüzgar bulutu tesir ederek onu değişik hallere getiriyor. Bir yerden bir yere getiriyor. Bununla beraber de biz ne yaparız? O beldeyi suluyoruz. Ama nasıl bir belde? Meyil belde. Ölü bir beldeyi suluyoruz. Burada bir yağmurun ne var? Meteorolojik olarak bir açıklaması var. Ve onunla da hayat buluyor, canlanıyor. Bu da ne? Neyle ilgili? Biyolojik bir olay. Biyolojide de suyun o toprak üzerine ve oradaki canlılar üzerine tesirini gösteriyor. Fakat Rabbim şu ifadesiyle farklı manaların da olduğunu ifade ediyor. Ne diyor? Kezalik durum böyledir, işte böyle. En-nüşur. Nüşur da böyledir. Nüşur ne demek? Nüşur yayma manasına da geliyor. Neşriyat buradan. Fakat asıl kastedilen bir şeyi bitki gibi yayılıyor ya her yer. Yani bitki, bir tane mesela çim bahar geldi ya. Yerden bitiyor. Yerden bitmesiyle beraber de yayılıyor. Yeryüzüne oluyor. İşte hayat bulduktan sonra nasıl ki yeryüzüne bitki böyle tekrar diriliyor, ahiretteki yeniden dirilmeye de nüşur deniyor. Tebarike suresinde var, görmüşsünüz. Ve keyfe kâne nüşur, oradan bir bahsediyor. Nüşur ne? Yeniden dirilmeyi de kastediyor. Ortak noktası ne? Nasıl ki bu dünyada birdenbire otları çıkmış ve bir anda yayılmış görüyorsunuz ya. İşte ahirette de kabirdekiler de o şekilde bir şekilde çıkıp da aynı bitkilerin yerinden çıktığı gibi, bitmesi gibi yerden geniş bir alana yayılacak şekilde tekrar diriltiliyorlar. İşte nüşurdan kastedilen yeniden dirilmenin kelimenin kökeniyle birleşmesi bu. Yani yeniden dirilme de böyledir diyor Rabbim. Şimdi bunun iki manası var. Birincisi, Peygamber Efendimiz'e soruyorlar, ya Resulallah yeniden dirilme nasıl olacak? Diyor ki sen görmüyor musun diyor işte yeryüzünü ölümden sonra nasıl dirilttiğini, işte bu da böyle olacak. Yani şu kastediliyor birincisi, ya Allah her şeye kadir değil mi? Bunun böyle olduğunu görmüyor musun? Böyle bir mekanizmayı yaratan Allah tabii ki ölüleri de böyle diriltecektir. Fakat biz bugünün ilmiyle biliyoruz ki, daha evvel de bunu konuşmuştuk. Kişinin de DNA var. DNA silsile şeklinde, zincirsel yeniden oluşumun mekanizmasını teşkil eder. Bir şekilde bugünkü teknolojide biliyoruz ki bir hücreden, bir DNA'dan aynı bir canlı oluşturulabilmekte. Bir limon hücresinden limon ağacı yapıldı, yani limon üretildi yani. Biz bunu biliyoruz. Aynen. İnsanlığın da bir hücresi tohum gibi, nasıl ki yağmur ölü gibi gözükse de bir toprağın içerisinde tohum var, ölü gibi gözükse de yağmur damlası girdi oraya ve canlanıyor ya, Rabbim de buna benzer bir mekanizmayla toprağın içerisinde ölü bulunan insan hücrelerini de bu şekilde canlandırabilecek teknolojiyi var etmiştir. Manasında var. Kabaca bu teferruatını elbette ki Rabbim bilir. Mesela bilinen neydi? insanın kuyruk sokumundaki kemikteki kemik hücresinin bir türlü imha edilemediğini, yeniden nüşurun bununla olabileceği ilgili tez var. Rabbim aslında buna da gerek duymaz. Ol der, olu verir. Ama bunun bile mümkün olabileceğinin burada bir ifadesidir. Sistem. Tam olarak ne olduğunu, nasıl olacağını bilmiyoruz bu sistemi. Ama Rabbim bununla beraber işaretler vermektedir.
Bazı İslam alimleri şöyle anlatıyorlar burayı, bu konuyu hocam. Mesela nasıl ki yağmur ölü toprağı canlandırıyor ya.
Evet.
O tekrar dirilişte de Yüce Allah gökten aynı meni şeklinde bir şey yağdıracak ve onun şeyiyle de bütün insanlar kabirden dirilerek evet. kalkacaklar diye.
Peki açıklamayacaktım, onu da açıklayayım. Bakın erseler riyah var ya,
evet.
riyah kelimesi ruh kelimesiyle aynıdır. Rüzgar kelimesinin kökünde ruh vardır. Bunu hatırlarsanız Ahzab suresini işlerken yapmıştık. Yani biz ruhları göndeririz. Bakın şu var. Ersele göndermek de değil mi? Nerede geçiyordu? Fatır suresinin 1. ve 2. ayetlerinde yaparken meleklerle ilgili ersele fiili kullanıyordu. Mürsel ifadesi kullanılıyordu. Rih kökeni, rüzgar kelimesinin kökeninde de ruh kelimesinde olması, biliyorsunuz ruh kimin ismidir?
Cibril Emin'in.
Cibril Aleyhisselam'ın. Cibril Aleyhisselam'ın diğer lakabı nedir? Ruh'tur. Demek ki meleksel bir kuvvetin Allah tarafından ersele edileceğinin, gönderileceğinin de burada bir ifadesi. Biz biliyoruz ki kıyamet sahnelerine ilgili melek hangisi? İsrafil Aleyhisselam. Şöyle tasvir ediliyor. Bütün şey bittikten, sistem bittikten sonra bu kitaplarda geçen olay, İsrail Aleyhisselam'ın ruh üfürür gibi üfüreceğini, Allah'ın da gökyüzünden mahiyetini bilmediğimiz bir suyu yeryüzüne indirerek kabirlerde bulunanları çıkaracağını, işte o üfürülen borudan çıkan ruhların, bak ruh, ersele edilerek, gönderilerek de, kelimelerin ortaklığını göstermek için bunu yapıyorum, kabirlere yükleme olduğunu, hatta şöyle deniyor, bir böceğin, hayvanın içine girdiği gibi o ruhun da cesetlerin içerisine gireceğini var. Bugün bilim kurgu filmleri ben izleyenler bunun nasıl olduğunu şeyde görüyorlar zaten. Hani nasıl olabileceğine ilgili ipuçları var. Hani bu da o hadislerde anlatılan ama o zamanın insanlarına bir şekilde anlatılacak olayın günümüz teknolojisinde daha farklı bir anlaşım olabileceğinin burada bir göstergesi var. Evet. Burada iki şeyden bahsettik, tekrar söylüyorum. Bir doğa olayı, yağmurun nasıl yağdığının izahı, yeniden dirilmeyle ilgili ipuçları. Üçüncüsü de şu, bu da tasavvufi bir yorum diyebilirsiniz. Ölü bir beldeden kasıt, insanın manevi olarak ölü bedeni olabilir. Rabbim de değişik rahmet mekanizmalarını göndererek, ihyası deniyor buna. İhyasının mekanizmasını burada gösteriyor Rabbim. Değil mi? İman nuruyla, iman güzellikleriyle dolmamış bir insanın bedeni her ne kadar yaşıyor gözükse de aslında ölü gibidir. Kalplerin ölülüğü gibi. Rabbimin değişik mekanizmalarla, hidayet mekanizmalarıyla, ki yağmur rahmettir, burada ya, rahmeti gönderiyor ya, onu bir şekilde ölü bedenlere, kalplere göndermesi de ve onu ölümünden sonra diriltmesi de aynen bir yağmurun ölü bir beldeye yağıp da onu tekrar diriltmesi gibidir de burada bir yorum var. Bu da dediğim gibi birçok yorum olabilir, bu ayetlere sınır getirilmez. Ama anlayabildiğimiz üç şeyinden birisi. Burada da aslında insanlara bir teskin var. Şöyle ki, şüphesiz Allah dilediği kimseyi şaşırtır, dilediği kimseye hidayet verir diyordu ya. İşte bu hidayet mekanizmasını da burada bir gösterirse. Kimse mükemmel değil. Sui ameller var, kötü ameller var. İnsan bunu süslü görmediği, güzel görmediği takdirde Allah'a rücu ettiğinde Allah da değişik hidayet mekanizmalarıyla o ölü gibi gözüken kalbi çevirebilir. Hatta hani bir dua vardı ya, dün şey yapmıştık, seyyielere hasenelere tebdil etmesi gibi. Evet. bırakın onları yerinde kalmasını, kötü amellerin bile iyi amel işlenmiş gibi o hale gelmesini sağlayacak muhteşem bir rahmet sisteminin de sahibidir. Allah burada aynı zamanda demektedir. O Fudayl bin İyaz hazretleri var, onun bahsetmiştik hatırlıyorsunuz. Eşkıyanın reislerinden ama aynı zamanda ibadetli. Namazını kılıyor, oruç diyor. Ya nasıl olur böyle bir şeyler diyor. Ya diyor umulur ki diyor Allah diyor benim seyyelerimi bir gün hasenata çevirir diyor. Ve bir şey mekale Allah'ın hidayeti nasip oluyor. Öyle bir dönüş yapıyor ki evliyanın en büyüklerinden oluyor. İşte o seyyeleri haseneye dönüşmesinin bir olayı işte. Bu maksimumdan bir olay. Ama Rabbim de burada üzülmeyin. Böyle mekanizmalar var. Kötü bir kalbi ihya ettiği gibi siz de ihya ederse ne çeşit hidayetlere kavuşursunuz. Bu Allah'a her şeye kadirdir. Müjdesi de var burada inşallah. Devam edelim 10. ayete. Men kâne yuridul izzete felillahil izzetu cemi'an. Kim İzzet istiyorsa izzetin tamamı Allah'ındır. Hoş güzel sözler ona vasıl olur. Onu da salih ameller yükseltir. Kötü mekirler, tuzaklar kuranlar için onlara çok şiddetli azap vardır. Onların kurdukları tuzaklar kendilerini mahveder. Yani kendilerine döner. Bunu açıklamaya çalışalım inşallah. Men kâne yuridu, kim isterse, talep ederse, iradesiyle talep ederse, neyi? İzzeti. Yani izzet, üstün olma durumu, şan, şeref manasına geliyor. Yani kim? İzzet isterse. Değil mi? Kim istemez? Yani iyi bir durumda olmayı, şerefli bir durumda olmayı kim istemez ki? İsterse, burada Allah dikkat çekiyor. Fe dikkat etsin. Lillahi el izzetu cemiyan. O izzet var ya, o izzet Allah'a aittir. Cemiyan, cemisiyle beraber toptan. Ne demek? Bir kere ikaz ediyor. İzzet sahibi olan Allah'tır. Bir kere bunu unutma diyor. İzzet Allah'ındır. Allah'a mahsus bir sıfattır. Sen izzetli olamazsın. Ha, olamaz mısın? Olursun. Ama Allah'ın vermesiyle olursun. Allah seni, bu bir esma var. O esmasıyla seni izzetli kılar. Hangi esma o? El-Mu'iz. El-Aziz, izzetli demek. İzzet halinin sürekli olarak üzerinde bulunduğu demek. Ki Allah-u Teala'dır bu. Bir de El-Mu'iz esması vardır. İzzeti veren demektir. Allah-u Teala şimdi El-Aziz ismiyle bütün izzet Allah'a aittir. Fakat El-Mu'iz esmasıyla da Allah kendine ait ya, tasarrufu kendisinde ya. Onunla da izzeti dilediğine verir. Ama cemiyan, küllisiyle verir yani. Başka bir ayette de Münafıkun suresinde geçiyor. İzzet Allah'ın, Resulünün ve müminlere aittir. Yani burada ne diyor? Yukarıda gözüküyor. Şimdi Mekke müşrikleriydi ya o dönemin şeyleri. Onlar izzeti hep bir şeylerde aramışlar. İyi insanların, zenginlerin, söz geçenlerin yanında olmak ya da sahte ilahlarına talep ederek bunu izlemişler. Böyle bir şey yok diyor. İzzet Allah'a mahsustur ve Allah'ın verdikleri yine. Yani bir şey, birisi izzet sahibi olacaksa onu ancak Allah verir. Başka yerde falan onu aramayın demektir. İleyhi yas'adu el kelimu et tayyib. Tayyib hoş güzel demek, kelim de söz demek, söz sözler demek. Ona sad olur. Bu kelime hani Suudiler var ya, Suudi kralı, Suudi Arabistan, onların şeyi, kendilerine koydukları ismin ana teması Suud yükselmek demek. Ona vasıl olur. Yani ulaşır manasında bu. Yükselerek ulaşmak manasına geliyor. Evet. Bir şeyin yukarı doğru çıkması doğru oradan geliyor. Asansör de buradan geliyor. Vel amelü, amel Nasıl amel? El salih, salih amel de onu ona yükseltir. Şimdi burada ilginç bir mekanizmadan bahsediyor. Şimdi güzel sözler var. Bu güzel sözler, kelimeler var. Ona ulaşıyor, vasıl olur ama diyor ki durup dururken ulaşmaz. Bunu ancak salih amel ulaştırır. Ben şunu anladım. Vakit az, biraz hızlı gideyim. Her önüne gelen, her kademedeki, her idrak, iman düzeyindeki insanlar güzel sözler söyleyebilir. Hatta la ilahe illallah gibi, subhanallah gibi güzel sözleri de söyleyebilir. Ama onlar söyledi diye, bunlar Allah'ın katına, onlardan sadır olacak diye, çıkacak diye bir şey yok. Hani yukarıda deniyor ki, küfredenler şöyle şöyledir. Ne diyor? Küfredenler için bir azap vardır. Fakat amel işlemesi şartı yoktu. Ama müminler için ne vardı? Amenü ve amelü salihati vardı. Yani küfür edenlerin öyle hiçbir şansı yok. Ancak salih amel işlerse bu oraya gider. Bu birincisi kafirler için. İkincisi müminlere de bir ikaz var. Bak siz ezbere bir şeyleri söyleyip duruyorsunuz. Anlamını bilmeden. Tamam o güzel söz. Yani mana itibariyle güzel söz. Fakat ona muvafık salih amel de işleyeceksin ki yani o sözün gereklerini düşünüp, anlayıp, idrak edip yaşayacaksın ki o amel Allah'a ulaşabilsin. Yoksa o sözün çok şeyi var. Ha sevap verilmiyor mu? Veriliyor. Fakat ref olması, bak o söz, bak ikisine de yükselmeyle ilgili bir kelime söylenmiş. Saat ediyor. Asansör gibi çıkıyor ama bir de ref kelimesi geçmiş burada. İyice kendisini Allah'ın zatını onun yükselerek gidebilmesi için taşıyıcı olarak salih amel gerekiyor. İşte bu yıllardır söylediğimiz amenü ve amilü salihatinin sırrı burada. Sadece iman ettim demek yeterli değil. Ona muvafık salih amel işlemen gerekir. Yoksa ortama söylenmiş güzel sözler gibi oluyor. Evet, 2,5 ayet işledik. Yine benim için başarı.
Velhasıl suresi ayet anlatıyor değil mi?
Efendim? Tabii, onu haftaya devam edeceğiz işte. Rabbim, biz temiz değiliz, hatasız değiliz. Kendimizden kötü ameller sadır oluyor. Allah bize bunları güzel görmemeyi nasip etsin. Nasıl ki yağmuru ölü bir beldeye gönderiyor da oraya hayat veriyorsa bizim ölü kalplerimize de rahmet edip bizi canlandırsın inşallah. Güzel sözleri manasını bilerek, değerini bilerek salih amellerle beraber ona yönlendirmeyi nasip etsin. Çünkü izzet Allah'tandır. Allah da el-Muiz esmasıyla bizi izzetli, şerefli olanlardan, aziz olanlardan eylesin inşallah. Sadakallahül azim.